Ayrım 34, sayfa 142. Ege cephesinde ilk halk hareketleri. İzmir'in işgal tarihi olan 15 Mayıs 1919'dan Mayıs sonuna kadar Yunanlıların Denizli, Aydın, Ödemiş, Salihli çemberi içinde ilerlediklerini daha önce kaydetmiştik. Şimdi bu hat üzerindeki ilk direnişleri, yani Kuvayi Milliye hareketlerini görelim. Ancak şunu da belirtelim ki bu direnişler zayıf ve dağınık olsa da daima bölgedeki askeri birliklerin desteğiyle yürümüşlerdir. Bu sebeple Kuvayi Milliye'den önce Ege bölgesindeki askeri birliklerin İzmir'in işgali sırasındaki durumlarına kısaca göz atmalıyız. Çünkü bölgenin bu askeri teşkilatı Kuvayi Milliye hareketleri boyunca hiçbir zaman tamamen dağılıp ortadan kalkmamıştır. Bu teşkilat kademeleri ve kumanda kadrosu ile Kuvayi Milliye'nin yönetiminde daima esaslı bir rol oynamıştır. Mütareke ile beraber ordunun terhis edildiği, askeri depoların kamalarının çıkarıldığı, kalelerin yani tahkimli mevkilerin düşman işgali ve kontrolü altına geçtiği malumdur. Dipnot, ileride ve Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşundan sonra muntazam ordu bahsi ele alınırken, mütarekenin orduda tatbikatına ve ordu durumuna ayrıca yer verileceği için burada yalnız Ege bölgesine ait kısa izahatlarla yetineceğiz. Onun için İzmir'in işgali sırasında Ege bölgesindeki askeri teşkilatı zayıf bir kadro perdesi olarak almak yerinde olur. İzmir işgalinden önce Batı Anadolu 17. Kolordu bölgesiydi. Bu kolordunun Dünya Savaşı içindeki esas görevi herhangi bir düşman çıkartmasına karşı kıyıların ve bölgenin savunmasıydı. Kolordu merkezi İzmir'di. Kolordunun 5 tümeni vardı. 56. tümen İzmir, Urla, Ayvalık kıyı bölgesine dağılmıştı. 57. tümen Aydın'da üstlenmişti. 23. tümen Afyonkarahisar'da, 61. tümen Balıkesir'de bulunuyorlardı. Bu son tümenin iki alayı Bandırma'da, parantez içinde 189 ve 190. Bir alayı da Balıkesir'de, parantez içinde 18. yerleşmişti. 55. tümen Tekirdağ'da bulunuyordu. İzmir işgali sırasında İzmir'de 56. tümenin 174. ve 173. alaylarından ancak birer taburla bir süvari bölüğü vardı. Fakat mütarekeden sonraki terhisler ve kaçaklar dolayısıyla alaylarda ortalama ancak 600 kadar silah bulunuyordu. Müstahkem mevkilerle topçu kuvvetlerini ise yok saymak doğru olur. Moral kuvvete gelince, hesapsız yokluklar altında yıllarca süren bir savaştan ve hele bu savaşın yenilgiyle sona erişinden sonra ne şartlar altında olursa olsun yeni bir savaşın heves ve heyecanla karşılanmayacağını kabul etmek gerekir. Kuvayi Milliye'yi ortaya atan halkın ruhi durumuna gelince, şartları realist ölçülerle işleyen her araştırıcı için bu alandaki bilgiler, belgeler elbette ki iç açıcı değildir. Gerçek şuydu ki millet savaşı istemiyordu. Zaten Mustafa Kemal'in ve Ankara'nın böyle bir ortamdan savaşçı bir güç ve moral çöküntüleri gittikçe düzelen bir millet çıkarıp milli mücadeleyi zaferle sonuçlandırabilmesindeki başarıyı değerlendirebilmek için bu durumu olduğu gibi görmek daha doğru olur. İstila tehlikesine maruz bölgelerdeki halk kitlelerinde çoğunluğun ilk tepkisi her ne pahasına olursa olsun kan dökülmemesiydi. Muntazam bir istila ordusu karşısında silahsız, teşkilatsız, ordusu çökmüş, kaleleri teslim edilmiş, yorgun bir halkın bu ruh halini anlamamak kabil değildir. Ege Havalisi'nde milli direnişin ve Kuvayi Milliye Hareketi'nin en gayretli unsurlarından biri olan Albay Bekir Sami Bey, o zamanki ruh düşkünlüğünden açık örnekler verir. Mesela İzmir işgalinden sonra Akhisar halkının maneviyatını kuvvetlendirmek ve bir milli direniş çekirdeği meydana getirmek için Akhisar'a giden Bekir Sami Bey, başta kaymakam olmak üzere kasabanın bütün ileri gelenleri önünde gerçekçi, heyecanlı açıklamalar yapar. Bu beyanları İzmir'de işgale şahit olan Albay Kazım, parantez içinde Özalp, taze ve canlı görgülerle tamamlar. Fakat orada bulunanlar namına bir zatın sözleri kısaca şunlardır. Biz aciziz, bu gibi şeyleri yapmak elimizden gelmez. Hükümet bir şey yapmazsa, asker getirmezse bizim için Yunanlılara baş eğmekten başka çare yoktur. Dipnot Ali Fuat Cebesoy'un Hatıraları Cilt 1 sayfa 128-129. Bu sözler elbette ki bütün Akhisar halkının duygularını yansıtamazdı. Fakat halkın savaştan yıldığını da gösteriyordu. Moral kuvvetin uyanması için yapılacak çalışmaların zorluğunu fakat büyüklüğünü belirtiyordu. Aynı gün İzmir çevresinde bulunan Rauf Bey'den, parantez içinde Orbay, bir mektup gelmişti. Rauf Bey de bu mektubunda algılarının iyi olmadığını, Aydın taraflarına geçmek mecburiyetinde kaldığını bildiriyordu. Gene o sırada Albay Bekir Sami Bey'in anlattığına göre kendilerine 1000 süvariyle 1000 piyade gönüllü temin edileceğini söyleyerek Bekir Sami Bey ve arkadaşlarını kendi nahiyesine götüren Kara Osmanoğlu Halit Paşa, kafilenin istenilen yere varmasından bir süre sonra halkın maneviyatının bozuk olduğunu, yapılacak bir şey olmadığını, halkın kendilerini istemediğini ve oradan hemen çıkıp gitmenin hayırlı olacağını söyleyerek kafileden ayrılmıştır. Dipnot, sivil bir paşa olan ve iyi niyetle bir şeyler yapmak isteyen bu zat o günün gecesi çiftliğinde şehit edilmişti. Kafile pek güçlükle Akhisar'a döner fakat oradaki vaziyet daha bozuktur. Gene Albay Bekir Sami Bey'i dinleyelim. Akhisar'da daha fena bir muamele karşısında bulunduğumuzu anlıyorduk. Bize hiç kimse ne yiyecek ne de yatacak yer verdi. Ne kaymakam, ne jandarma, ne memurlar ne de eşraf yanımıza geldiler. Nihayet hamiyetli bir jandarma eri, hatır için bir lokantadan biraz yemek bulup getirdi. O gün yanımıza Manisa'dan bir rapor getiren Yüzbaşı Rasim, parantez içinde topçu, geldi, bize katıldı. Biz de taraftarlarımızın bir kişi arttığını görerek çok sevindik. Akhisar taraflarındaki vaziyet başka taraflardan daha iyi değildi. Mesela İzmir'de Reddi İlhak Cemiyeti kurucularından olup işgalden sonra Aydın'a giden Şeyh Oğuz Alpkaya, orada halkın bazı ileri gelenleriyle direniş konusu konuşulurken söylenenleri yazar. Aydın'dan Yunanlılara hatta 12 kişilik bir heyet bile gitmişti, kan dökülmesini önlemek için. Oğuz Alpkaya orada da direniş teşviklerine karşı söylenenleri, konuşulanların adlarını da vererek nakleder. Siz buraya gelmişsiniz, topal eşekle kervana karışmak istiyorsunuz. Elinizde neyiniz var? Karşısına çıkacağınız kuvveti biliyor musunuz? Topla tüfekle gelen, İzmir'i zapt edip Aydın'a, Manisa'ya, Ödemiş'e, Salihli'ye vesaire istikametlere doğru ilerleyen koca bir orduya karşı elinizde bir kıçı kırık tüfeğiniz bile yok. Biz bu durumda bir şey yapamayız. Ortada bir hükümet var, o bir şey yaparsa yapar. Yapmazsa bizden bir yardım beklemeyin. Biz bir şey yapamayız ve istediklerinizi de veremeyiz. Nereden geldiyseniz oraya dönün. Bizim de başımızı belaya sokmayın. Dipnot Şeyh Oğuz Alpkaya Hatıralar Çankırı Baskısı. Ama şu da var ki az sonra Kuvayi Milliye gene bu biz bir şey yapamayız, biz bir şey veremeyiz, geldiğiniz yere gidin diyen insanların arasından çıkacaktır. Mesela Salihli, mesela Aydın, o toplar tüfeklerle ilerleyen düşman ordusunun karşısına dikilip aylar ve aylarca nice mücadelelere sahne olacaktır. İş, önder ve teşkilat meselesiydi. Bunlarsa er geç, elbette ufukta görünecekti. Nitekim öyle oldu. Bir örnek verelim. Çin'in Madran dağlarında eşkıyalık yapan 21-22 yaşlarında Yörük Ali adında genç bir efe, Aydın'da milliyetçi birkaç aydının verdiği kararla onu dağ başındaki mağarasında bulan bir eski yedek subay tarafından Milli Mukavemet Cephesi'ne kazanılmıştır. Yanında 5 kızanıyla dağda gezen Şaki, sağdan soldan toplanan gönüllülerle 11 Haziran'da Çin'e taraflarından Yeni Pazar'a iner. Yeni Pazar'da kuvvet 41 kişiyi bulur. Aydın ve civarını işgal eden Yunanlıların Atça ve Sultanhisar arasındaki Malkoç Köprüsü'nde bir Yunan muhafız müfrezesi vardır. Dipnot, bu müfrezenin asker sayısı hakkında yazılanlar çelişmelidir. Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı yayınlarında sayı verilmez. Türk İstiklal Harbi Cilt 2 Kısım 1 Sayfa 137. 15-16 Haziran gecesi sabaha karşı Yunan muhafızları Yörük Ali müfrezesinin baskınına uğrarlar. Sonuç şu olur ki Yunanlıların Malkoç Köprüsü müfrezesinden hemen kimse kurtulamaz. Bu ilk Kuvayi Milliye hareketlerinden biridir. Şu anlatacağımız olay daha dokunaklıdır. Malkoç başarısı çevrede direniş ruhunu kamçılar. Yörük Ali'ye yeni katılanlar olur. Hatta bu arada 57. Tümen'den 2 tabur kumandanı binbaşı ile 10 kadar subay çeteyle birleşir. Dipnot, Topçu Tabur Kumandanı Şumlulu Hakkı ve Diyarbakırlı binbaşı Hacı Şükrü, parantez içinde sonra mebus. Etraftan da gelenler olur. Birkaç gün içinde 340 erkek ve 15 kadın olmak üzere 355 kişilik bir Kuvayi Milliye müfrezesi meydana gelir. Bunlar Haziran sonuna doğru Aydın yakınındaki Umurlu köyüne inerler. Malkoç'ta bir darbe yiyen, Atça'da taarruza uğrayan Yunanlılar, Nazilli'ye gönderdikleri kuvvetlerini geri çekerler. Aydın'da Albay Sarı Yanis'le Kurmay Albay Zafirios'un kumanda ettikleri tam teçhizatlı topçu ve süvari kuvvetleriyle takviyeli bir tugay vardır. Yerli Rumların teşkil ettikleri şımarık fakat kalabalık milisler de bunları destekler. Ama Umurlu'da bazı hazırlıklar vardı. Umurlu'daki 355 kişilik Kuvayi Milliye'nin şefleri orada önce bir savaş meclisi kurarlar. Aydın'daki Osmanlı mutasarrıfı ile Yunan kuvvetleri kumandanlarına 3 dilde, parantez içinde Türkçe, İngilizce ve Rumca yazılmış bir nota gönderirler. İstedikleri Aydın'ın boşaltılmasıdır. Bu notanın altına Efe, asker, sivil, 15 Kuvayi Milliyeci imza koyarlar. Ama Aydın boşaltılmaz. 26 Haziran gecesi Umurlu'da hemen kimse uyumaz. Aylardan Ramazan'dır ve o gece Ramazan'ın mübarek Kadir gecesine rastlar. Gün açılırken sabah namazı büyük cemaatle Umurlu Camii'nde kılınır. Dağlar şafağın ilk altın ışıklarıyla uyanırken Umurlu müfrezesi yola düzülür. Yörük Ali ve arkadaşları müfrezesinin 355 gönüllüsünden ancak 200 kadarı silahlıdır. Geriye kalanlar tabancalar, av tüfekleri, kamalar, bıçaklar, baltalarla silahlanmışlardır. Umurlu'da bu olaylar gelişirken Aydın çevresindeki Tepecik'ten, Kalfa Köyü'nden, Menderes Köprüsü başından da asker ve sivil müfrezeler Aydın üzerine yürürler. 28 Haziran'da baskın genişler. 29 ve 30 Haziran günlerinde etraftan başka küçük müfrezeler de bunlara katılırlar. Dipnot, Kuvayi Milliye'nin bu Aydın taarruzu, Genelkurmay Harp Tarihi İdaresi'nin cilt 2 kısım 1 sayfa 148-149 eserlerinde işlenmiştir. Sonuç şu olur. Beklenmedik yerlerden beklenmedik cesaretle saldıran ve kuvvetleri bilinmeyen baskıncıların daha ilk silah sesleriyle şehirde panik başlar. Fakat gene de çarpışmalar 3 gün 3 gece sürer. Sonra Yunanlılar savaşmaktan ziyade çekilmenin kaydına düşerler. Sarıyanis ile Zafirios, Tugay'ı şehirden çıkan yollara dökülür. Aydın kurtarılmıştır. Gerçi bu müfrezelerin Aydın'ı ellerinde tutması mümkün değildi. Aydın terk edilir ama artık şeytanın ayağı kırılmıştır. Halka cesaret gelmiştir. Hele dağ köylerinde büyük bir kaynaşma başlar. Demek ki düşmanla çarpışılabilir. Kuvayi Milliye'nin artık adı duyulmuştur. Dağlarda eşkıyalık peşinde dolaşan efeleri, ovalarda bu işler olurken yol kesip adam haraca bağlamak artık yüz karası olmaya başlar. Teğmen Kadri'nin Erbeyli baskınında bu arada saymalıdır. Davas dağlarında, Bozdoğan ve Karacasu çevrelerinde şekaveti devam eden, ortalığı kasıp kavuran, zalim, güvenilmez fakat güçlü bir şaki olan Demirci Efe'nin düze inmesi, milli mücadeleye katılması da o günlere rastlar. Demirci Efe çeşitli şekillerde anlatılan sebeplerle Davas Dağı'ndan, Bozdoğan dolaylarından kızanlarını peşine takıp Eski Pazar tarafına iner. Yörük Ali ile Efe adetlerine göre karşılaşırlar. Ondan sonra Demirci Efe, Aydın, Nazilli, Denizli taraflarında etrafında danışmanları, kurmayları, kumandanları ile bir ortaçağ beyi gibi hakim olur. Dipnot, Genelkurmay Başkanlığı Harp Tarihi Dairesi'nin Türk İstiklal Harbi'ne ait cilt 2 kısım 1 sayfa 199'da Demirci Mehmet Efe şöyle tasvir edilir. Kuvayi Milliye Kumandanı Hacı Şükrü Bey'in emrine verilen Demirci Mehmet Efe, Kuvayi Milliye'de yeni bir devir açmıştı. Çünkü bu Efe, fizik ve karakter bakımından şahsında topladığı özellikleri ve savaşkanlık vasıflarıyla kısa zamanda çevresini idaresi altına alabilecek yaratılıştaydı. Yalnız okuyan ve yazmasını bilmeyen, İradeli, çok cesur ve serkeş bir zeybek olarak yetişmiş bulunan Efe, zamanla bütün zeybekler üzerinde itiraz götürmez bir nüfuz yaratmıştı. Kuvayi Milliye'ye katıldıktan bir süre sonra Hacı Şükrü'yü de bölgeden uzaklaştırmıştı. Bu suretle Demirci Mehmet Efe, bütün Kuvayi Milliye'nin komutanlığını eline almıştı. Efe, atak ve cüretkar davranışlarıyla yalnız milis teşkilatını değil, askeri birlikleri de nüfuz ve tesir altına alabilmiş, daha sonraları subayların kullanma yerlerine karışacak kadar otoritesini arttırmıştır. Hatta 57. Tümen Kumandanı da Efe'nin tesiri altına girmek zorunda kalmış, neticede Demirci Mehmet Efe, asker ve sivil bütün idare mekanizmasını işleyemez hale sokmuştu. Bölgenin bütün kaynaklarını el koymuş, hiç kimseye hesap vermeyen bölgenin tek komutanı haline gelmişti. Zaman zaman Ankara'nın yardımına bile atlı kafileleri gönderir. Ankara'da temsil heyeti reisi Mustafa Kemal'e, "Biraderim Mustafa Kemal Paşa, evvela selamlarla gözlerinden öperim" sözleriyle başlayan mektuplar yazar. İstanbul Meclisi kapanmadan önce de orada meclis kürsüsünden ve bütün medeniyet cihanına hitap eden bir protesto mektubu Celal Bey, parantez içinde Bayar tarafından okunur. Böylece bir zaman gelir ki Demirci Mehmet Efe, "Şu bizim Ankara'ya da söz anlatamıyoruz yahu, acep bir varı versen mi?" gibi karanlık güdülere bile kendini kaptırır. Çerkez Ethem'le şüpheli ilişkiler kurmaya başlar. Gücünün ve aklının sınırlarını aşıncaya kadar bu böyle sürer. Yörük Ali'ye gelince, bu genç, basit fakat bir takım iyi vasıfları olan halk sergerdesi, Milli mücadelenin sonuna kadar dürüst ve sempatik kalarak çalışabilmiştir. Hatta Kuvayi Milliye Çeteciliğinin ve çetecilerinin hem de pek kısa bir süre içinde o kadar bozulduğu, soysuzlaştığı günlerde bile. İşin bu cephesine az ileride ayrıca değineceğiz. Menderes cephesi, Malkoç ve Aydın baskınlarıyla böylece kurulmuş olur. Dipnot: Bu kitabı okuyacak eski Kuvayi Milliyecilerle onların çocukları, yakınları, arkadaşları ve Hakk'ın rahmetine kavuşmuş olanların çevrelerinden Kuvayi Milliye hikayelerini dinlemiş olanlar, bu sayfalarda haklı duygularla kendilerinin, babalarının yahut kardeşlerinin savaşlarını, şahıs, yer, çete isimlerini arayacaklardır. Bu kitap bir tarih olmamakla beraber onların bu duygularını değerlendirmemek mümkün değildir. Bu hareketlere az veya çok karışanlardan kimleri dinlemişsem, gene haklı olarak her biri karıştıkları olaylar üzerinde kendileri için her detayı önemli uzun nakillerde bulunmuşlardır. Bunların bu kitaba sığdırılmasına bir tabi imkan yoktur. Fakat biz gene de hiç olmazsa başlıca mukavemet cephelerinden sırası geldikçe bazı özetler vermeliyiz. Menderes cephesi. Bu cephenin kuruluşu Yörük Ali'nin Malkoç Köprüsü baskını ile başlar. Çin'den gelen Teğmen Mithat grubu da aynı gece Demiryolu Köprüsü'nü tahrip eder. Aydın'la Nazilli arasında irtibat kesilir ve Yunanlılar Nazilli'deki askerlerini zayiatla geri çekerler. Yörük Ali Nazilli'ye girer. Komiser Hamdi Efendi çetesi de şehirde idareyi tesis eder. Çin'den Hacı Süleyman isminde bir zat müdafaa-i hukuk kuruluşuna ön ayak olur. 20 kadar gönüllü toplar. Muğla'dan da 40 kadar gönüllü gelir ve bunlar Menderes Köprüsü başına sevk olunurlar. Aydın'ın 10 kilometre kadar güneyinde Koçarlı'da Hacı Yunusade Mehmet, Cihanoğlu Mustafa, Hafız Tevfik, Hacı Halil ve Mühendis Mithat bir taraftan Aydın'dan kaçan göçmenlerin korunması, bir taraftan adeta muvakkat bir hükümet idaresi tesisiyle Kuvayi Milliye'ye hizmet ederler. Buradaki İtalyan müfrezesinin başındaki yarbay da bu faaliyetleri teşvik etmiştir. Söke'de işin başında Giritli Cafer Akki bulunarak 150 kişilik bir milli kuvvet kurulur. Aydın hücumunun hareket noktası olan Umurlu'da ve çevresinde Nazilli tahliyesinden sonra şu gruplar toplanmıştır. Yörük Ali ve Kılıcıoğlu çetesi, Komiser Hamdi müfrezesi, Denizli Yedek Subaylar müfrezesi, Topçu Yüzbaşı Fehmi kumandasında Menderes Güneşi adıyla anılan Tavaslı Ömer müfrezesi. Parantez içinde bu yüzbaşı Aydın baskınından sonra Efeler tarafından vurulmuştur. 9. Mehmet, Duacılı Molla İbrahim, Ortakçı Mehmet Efe, Mesultulu Mestan Efe, Teğmen Kadri müfrezeleri, Sarayköy Emekli Yüzbaşı İbrahim Bey müfrezeleri. Parantez içinde bu yaşlı yüzbaşı Aydın Savaşı'nda şehit olmuştur. Yukarıda sayılan bütün çetelerin silahlı yekünü 600'den fazla değildi. Sarayköy'de ve Aydın Köprüsü başında zayıf mevcutlu bazı askeri birlikler vardı. Ama Aydın etrafındaki kuvvet yekünü hep bir arada 800'ü geçmiyordu. Aydın'da ise 2000 kadar muntazam Yunan askeri ve 10.000 kadar çeteci vardı. Fakat etraflarındaki Türk kuvveti onlara 40-50 bin gibi astronomik rakamlar halinde bildirilmişti.